أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 689. حديث ليس لعرق ظالم حق başkasının mülküne tecavüz ederek diktiği ağaçta zalimin hakkı yoktur. Yani zulme ödül tanınmayacaktır. Zalimin ödüllendirilmesi düşünülmeyecektir. Hem başkasının mülküne tecavüz edecek, hem orada istediği gibi hareket edecek, hem de bu yaptığı yanında kâr kalacak ve o yaptığı işin devamından yararlanmaya kendisi hak sahibi olacak. Olmaz öyle şey. Birinin bahçesine ondan izinsiz girecek, orayı kendisine dinlenme, ekme biçme yeri kabul edecek, sonra oraya ağaç dikecek veya çardak dikecek ya da duvar dikecek, çatı dikecek üzerine, sonra onlardan yararlanacak. Onun hakkı yoktur bu işe. Önce çocuğumu çalacak, sonra ona istediğini anlatmaya çalışacak, sonra ona ben emek çektim, o benimdir diyecek. Önce atımı çalacak, sonra atımı yemleyecek, bakımını üstlenecek, sonra bu ata ben emek çektim diyecek, üzerinde hak iddia edecek. Olmaz öyle şey. Zalim, zulmünün mürur zamana uğraması şeklinde bir hakka sahip değildir. Daha sonraki dönemlerde zaman aşımı denilen, o zaman öyleydi, bu kadar süreden sonra artık onunla ilgili hüküm ortadan kalkmıştır demek manasına zulümle ilgili mürur zaman yoktur. Eğer zulmün üzerinde işlendiği şey halen var idiyse, yani adam birinin mülküne tecavüz ediyorsa, birinin malına tecavüz ediyorsa, birinin üzerinde hakkı olmadığı halde hak sahibiymiş gibi davranıyorsa, onun hakkını yeme işi devam ettiği sürece zulmü var demektir ve o kabul edilemez. Ama yapılan haksızlıktan vazgeçmişse, zulüm artık bitmişse, adam tevbe etmişse, zulümden vazgeçtiğini beyan etmiş, karşı tarafın yediği hakkını tazmin etmeye çalışmış, gücü yettiğince uğraşmış, helalleşmeye gayret etmişse, Allah affetsin ama o kul da affetsin. Çünkü böyle bir durumda hakkı yenilen kul şöyle düşünse kârlıdır zannediyorum. Ya Rabbi, senin bu kulunda benim alacağım vardı. Benim hakkımı yedi ve fakat bu kul yanlışlarından tevbe edip sana döndü. Senden affını istedi. Ben kul hakkı sahibi olarak ben de ondan haklarımdan vazgeçiyorum. Ama ya Rabbi, tıpkı benim ondan alacağımdan vazgeçtiğim gibi, tıpkı benim onu affettiğim gibi, sen de benden vazgeç, benden alacaklarından vazgeç, affediver ya Rabbi derse, elbette kârlı olacaktır. Tekrar okuyorum. Leyse li'irqi zalimin hakkun. Başkasının mülküne tecavüz ederek diktiği ağaçta zalimin hakkı yoktur. 690. Leyse li fasikin gıybetün. Açıktan günah işleyen günahkarın durumunu konuşmak gıybet, yani dedikodu olmaz. Gıybet konusunda her konuda olduğu gibi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sadra şifa denilmesi gereken denilmeyeceklerden uzak güzel bir tarif öğreniyoruz. Zikruke ehake bima yukrihuhu şeklinde bir gıybet tarifi yapar sallallahu aleyhi ve sellem. Sen eğer kardeşini, ama o yokken gıyabında, hem de onun hoşlanmadığı biçimde zikrediyor, gündemde tutuyor, anıyor, hatırlıyor, hatırlatıyor, birilerine bahsediyorsan, İşte o zaman o kardeşinin gıybetini yaptın. Bunun üzerine sahabe öğrenme merakıyla kul olmak için, yani soru veriyorlar. Ama ya Resulallah, o söylediğimiz şey onda varsa da mı? Zaten onda varsa gıybettir, onda yoksa iftiradır ki, diyordu. Buna göre bir Müslüman kardeşinin gıyabında onun hoşlanmadığı şeyleri demeyecek, diyemeyecektir. Peki ama onun gıyabında onun hoşlanmadığı yönlerini söylerse, gıybet olursa, olsun fakat diyecek miydik? Allahu Teala kitabında, Hucurat suresinde, ama siz Müslüman kardeşinizin hem de ölmüşken etini yemekten hoşlanır mısınız? İşte bak tiksindiniz, buyuruyor. Öyle enteresan bir örnek anlatılır Asr-ı Saadet'te. Aleyhissalatü vesselam sahabelerin oruç tutmasını ister. Benden izin alıncaya kadar da iftar etmeyin der. Akşam birer ikişer sahabe gelip peygamberimize, ya Resulallah, iftar edebilir miyim, oruç tutmuştum diye izin alırlar. Her birine aleyhissalatü vesselam izin verir. Derken bir adam komşularından iki kadın için izin almaya gelmiştir. Ya Resulallah, komşum iki kadın bugün sizin haberiniz ve isteğiniz üzerine Allah için oruç tuttular. Buraya gelecek kadar imkanları kalmamış, dermansız düşmüşler. Acaba izin verir misiniz? Onlar da oruçlarını bozsunlar mı? Diye. Aleyhissalatü vesselam önce duymazdan gelir ya da ilgilenmez. Çünkü doğru bir haber değildir ona göre bu haber. Adam tekrar tekrar edince der ki, çağır sen onları buraya. İki kadın zar zor bin müşkilat çıkıp gelirler. Gerçekten bitap düşmüşlerdir kendilerince oruçlu oldukları bu günden dolayı. Bir kap ister aleyhissalatü vesselam şöyle büyükçe. Onlardan birine kusmasını emreder. Hayret! Kusan kadın, kan, irin ve et parçaları kusar. Şaşkınlıktan her biri bir başka dünyaya dalmıştır sanki. Ötekine de emredilir, sen de kus. O da kusunca aynı şeyler. Neredeyse kabın yarısını biri, öteki yarısını birisi doldurmuştur. Der ki aleyhissalatü vesselam, bunlar mı oruç tutuyor diye bana izine gelmiştiniz dercesine. Hayır ama bunlar oturdular akşama kadar, onun bunun ölü kardeşinin etini yemek manasına gıybetini yaptılar da akşamda oruç tuttuk diye iftar edecekler, öyle mi der. Peki ama Müslümanların arkasında onların hiç hoşlanmayacakları ya da en azından az da olsa hoşlarına gitmeyecek şeylerden hiç söz etmeyecek miyiz? Benim bugüne kadar öğrendiğim 6 özel durumda yapılan gıyapta konuşmalar gıybet değildir. 1. Açıktan günaha girenin gıybeti. Gıybet olmaz. İşte burada, bu hadiste de bunu tekrar öğreniyoruz. Açıktan günah işleyen günahkarın, fasığın durumunu, halini, ahvalini konuşmak onun adına gıybet değil, dedikodu değildir. Bir adam bir hadise üzerine eğer şahitlik yapmak durumunda ve zorundaysa, yani Müslümanlardan birinin hakkı yeniliyor ya da birisi birisine zulmediyor, hakkını gasp ediyor ya da benzer bir olay yaşanıyorsa, hırsızlık veya iftira gibi, olayın hükme bağlanması anlamına hükmetme makamında olan kişinin huzurunda yanlışı yapanın, doğru yapanın durumu anlatılır ve onlar hoşlanmasa da bu böylece söylenmelidir. Bu da gıybet değil. Üçüncü bir yol, evlilikle ilgili. Evlenecek kimseler adına birbirlerini tanıtma ve tanıştırmak için elbette iyi ve kötü yönler anlatılmalı. Yani evlenecek kız ve erkek adına tanıtmalar yapılmalıdır. Bu da onların gıybetinin yapılması anlamına gelmeyecektir. Olmaz ama bana sorma, ben arkalarından konuşamam, gıybet yapmış olurum demesi gerekmez Müslümanların. Fakat ince bir anlayış, nazik, kibar, efendice, beyefendi, hanımefendice bir tavır, bazen gıybetsiz de bu işin halli için yeter imkanlar sağlar. Ben evleneceğimde, rahmetli anam, hani adaylar üzerinde karar vereceğinde, fena değil, ilk elemelere göre güzel ama bir de sorup soruştursak demiş. Hemen çok yakınlarında diyebileceğim bir başka aile dostumuza gidip durumu araştırmak, yani bilgi almak istemiş. Belki aralarında 8-10 kapı ya var ya yok, yılların komşuları. Varmış samimi bir eda ile, selamun aleyküm, hal ve ahval hasbihalinden sonra demiş ki, durum bundan ibaret, bu komşularınızın kızını size sormaya gelmiştim. Demiş ki, kardeş, bana sormasan. Anam demiş, ama olur mu? Ben kime sorsam? Bu sorulmadan olmaz bilirsin. Evet ama mazur gör, bana sorma. Annem bir kere daha tekrar bunun sorulması gerektiğine dair kanaatını o kadının huzuruna sununca, kadın yine en nazik ve kibar bir tavrıyla, haklısın ve fakat anlatabildim mi? Yani bana sormasan, bana sorma bu konuyu diye, kendisinin bu görevden azat edilmesini 3. defa teklif edince, annem de anlamış meseleyi, teşekkür etmiş ve ayrılmış. Ne onlar bildi bizim gittiğimizi, ne biz bir daha onlara gittiğimizi hatırladık. Öyle olmalı değil miydi? Yani gıybet etmeden de anlaşılacaksa etme zaten, ama anlatılması gerekirse anlat. 4. bir yol, eğer Müslümanların sakındırılmaları, korunmaları, bela ve musibetlere düşmekten alıkonulmaları adına özel bir tanıtım, bir uyarı gerekiyorsa, bu tür insanları tanıtmak için de gıybet olmaz. Yani bu tür insanların gıyabında tanıtılmaları, onların hoşuna gitmeyecek bir tanıtım olsa da gıybet değildir. Borcuna sadakati konusunda güvenmediğiniz bir yönünü, namus ve iffeti konusunda inanmadığınız bir yönünü, salabeti diniyesi konusunda tedirgin olduğunuz bir yönünü ya da aklınıza gelen dini, imanı, cana ve mala tavrı, namus ve iffet karşısındaki konumu ve durumu eğer hoşunuza gitmiyor ve ümmeti ya tümünü ya ilgili olan birilerini uyarmanız gerekiyorsa, ama olmaz, gıybet olursa Allah'tan korkarım demenin anlamı yoktur. Bazen başımıza gelir, hiç sevmeyiz ama maalesef demek ki Müslümanlara bunu anlatamamışız henüz. Eğitmediğimiz insanlardan da davranış değişikliği bekleyemeyiz ya. Geldi mesela birisi abime gayet samimi bir ifadeyle, hocam çok yakınınız, gece gündüz olmasa da sabah akşam bir kere gördüğünüz, sizin yanınıza rahatlıkla gelip gidenlerden birisi olarak birisi var ama kimliğini söyleyemeyeceğim. Evet, ama o sizin aleyhinize, o Müslümanların aleyhine, ama onun, evet yani bütün bunları kim adına söylüyorsun? Ama diyemem, gıybet olur. Yani ne demeli? Söyler misiniz? Demek ki o adam bir kişinin gıybetini yapmamak için benim yanıma gelip giden tanıdığım ve bildiğim bütün insanlardan şüphe etmemi istiyor. Buna hakkı var mı? Dediğine hiç itibar etmem gerekir mi? Ne derse desin, eyvallahım olsun mu? Asla. Çünkü adam firaseti veya basireti kapanmış konuşuyor diye suçlamadan ama kendi düzenimi kendim kurarak devam ederim. Lakin gelip durumu söylese, bak falan var ya, ona göre hareket et. Yine istediğin gibi ne yaparsan yap ama onun mala karşı durumu şöyle, piyasaya karşı durumu böyle, seninle ilgisi böyle, benimle ilgisi böyle diye güzelce tanısın, bir tehlike görüyorsa haber versin ama bunu açıkça söylesin. Çünkü gıybet olmaz. Gıyapta konuşulunca gıybet olmayacak konulardan 5. Bir adam eğer öylece tanınıyor, başka türlü anlatma imkanı yoksa, onun o meşhur olan tavrıyla, haliyle, ahvaliyle anlatılması da gıybet değildir. Mesela, hani Ali dediniz, bizim mahalledeki Ali dediniz, şu bizim arkadaş Ali var ya dediniz, işini söylediniz, evini söylediniz olmadı. Yahu şu Çolak Ali var ya, ha işte o mu dedi adam, anladım o zaman onun çolak olduğunu söylemek veya kısa olduğunu ya da uzun olduğunu ya da benzeri bir yönlü söylemek de gıybet değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselamın yanında Ayşe annemiz bir kadından söz ederken böyle eliyle işaret ederek boynun kısalığından dem vurmuştu da gıybet ettin demişti aleyhissalatü vesselam. Öyle değil, aleyhissalatü vesselam tanır elbette, onsuz tanıyacağı kesin olan birisi olarak ona bu gıybet yapılmaz tabi. Ve son grup, gayrimüslimlerin de gıybeti olmaz. Yani onlar zaten inançsızlığı, en büyük suç olan şirki ve küfrü açıktan alenen işliyorlar ve onların günahı olmaz. Tekrar hadise dönüyorum. Leyse li fasikin gıybetün. Açıktan günah işleyen günahkarın durumunu konuşmak gıybet, yani dedikodu olmaz. 691. Leyse kebiratun bi kebiratin ma'al istiğfar ve la sagiratun bi sagiratin ma'al ısrar. Estağfirullah. Büyük günahlar Allah'tan bağışlanma dileyip istiğfar edildikçe artık büyük günah olmaz. Israr edildiği sürece de küçük günahlar küçük günah olarak kalmaz. Toplumsal yapı, bireysel kafalar, sen ve ben ve bizimkiler, o kadar değişmiş, o kadar farklılaşmış, o kadar başkalaşmış bir yapımız var ki, neyi nereden tutup nasıl sunacağımızı şaşırıyoruz. Yani, sanki insanlar dini öğrendikçe, kaçamak yollar öğrenmenin hazzını yaşıyorlar. İbadet ve itaatı, Allah'a kul olma bilincini en aza indirmeye sanki din diye sarılmışlar. Günahların affının yolunu mu öğrendi? Adam sanki günaha girmesinin gerekliliğine az mı cez mi kastediyor. Estağfirullah. Enteresan olaylar duymuş ya da yaşamışsınızdır. Bir delikanlı, dinin, imanın, İslam'ın öğrenilmesinden yana tavır koyan, bu işin tahsilini yapmayı kendisine iş edinen, şeref edinen iki çocuk babası bir delikanlı, evli, hanımıyla ilgili bir sürtüşmede ağzından kendi tabiriyle kötü sözler çıkmış, boşanmaya ilişkin. Sonra pişman olmuş, ne dediğini bilememiş, ne yapsa karar verememiş, beni bulmuş, severmiş ama hem ne kadar çok sever. Anlattı durumunu. Hayret, ne kadar güzel, sevindim. Benim öğrendiğim, bu işi bilenlerle istişare ettiğim kadarıyla bu arkadaşın o nikahı halen tas tamam, güçlü ve kuvvetli bir nikah olarak devam ediyor. Bu sevincimi onunla paylaşabilmek için son bir araştırma, hanımından da olayı dinlemem gerekiyordu. Arkadaşlarının evinde, müsait bir ortamda, zaten bana göre karı koca olan bu iki kişiyi karşımda buluşturdum. Dinledim. Aynısını anlattı. Tekrar ettirdim. Karıştırmaya çalıştım. Acaba dedim, yanılgıları var mı dedim. Hayır, aynısını anlatıyorlar. Ve dedim ki, bak yarının hocası, sen bugün de hocasın. Sen bu yaptığın işle, evet yanlış yapmışsın. Yapma bir daha ama, İslam'a göre bu boşanma olmaz benim bildiğim, çünkü demez olaydım. Keşke demeseydim. Çünkü dedim, şöyle olsaydı boşama olurdu, şöyle olsaydı boşama olurdu ya da şöyle olsaydı o zaman boşanmış olurdunuz diye ben İslam'ın boşanma konusundaki hükümlerini uygulamalı olarak sanki karşımdakine şahıslar üzerinde daha bir etkin egemen olsun diye anlatıp sizinki öyle değildir demeye çalıştım. Hani bana göre konu kafamda netleşti ya, onları baş başa bırakıp, hadi anlaşın da bu böyle sürmesin, ben yine geliyorum diye yan odaya geçtim. Geçmez olsaydım. Geldim ki, beyefendi, bu genç delikanlı koca, benden öğrendiği şekliyle, aynen öyle, bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha boşay vermiş karısını. hem net ifadelerle hani boşayacaktı ya. Hani ne çabalıyordun ya? Bana neden geliyordun öyleyse? Bu pişmanlık niyeydi? Aklıma geliyor bazen bu tür olaylarla. Her ağlayanın ağlamasına iltifat etseydik, Yakup oğullarını yüceltmek zorundaydık diyordu adamın biri. Onlara inanmanın anlamsızlığını biliyorsunuz. Sonra yine bin pişman, sonra yine çare aramalar ama ben orada yoktum artık, olmamalıydım. Onun için bir günahtan tevbe, bir günahın silinmesi, bir günahın yok olması, bir günahın insanda bıraktığı, kalbinde, kafasında, gönlünde bıraktığı lekenin tertemiz, hiç olmamacasına berrak, lekesiz bir halde kulun iyi bir Müslüman olma imkanını anlatmaya o kadar korkuyoruz ki bazen, sanki anlat anlat ben her şeyi yapsam ve o modelle de tertemiz olsam mümkün mü diyesi geliyor kimilerinin. Neredeyse duyar gibi oluyorum. Olur mu öyle şey? Ama insanız. Fakat önce Müslümanız. Ama bir beşer olarak zaaflarımız vardır. Bir insan olarak şeytanın muhatabı durumundayız. Yanlışlarımız, günahlarımız olur elbette. Ve fakat onlara ısrar etmek ya da onlara razı olmak bir Müslüman olarak kalbimizden bile geçmez. İşlerken bile rahatsızız. Yaparken bile rahatsızız. Uyguladığımız anda bile huzursuzuz. Evet öyle olmalı zaten. Ama her şeye rağmen bir yanlışımız, bir günahımız mı oldu? Büyük günahlardan biri mi? Kur'an-ı Kerim'de büyük günah sözünü okuyorum. Benden önce bu işi bilenlerin kitaplarına müracaat ediyorum. Acaba büyük günah nedir diye. Çeşitli tarifler var. Ama küçük günahın tarifini bulamıyorum. Hangisi küçük? Meğer küçük dediğiniz şey azıcık devam ettiniz ya da olsun be dediniz mi o da büyükmüş. Korkunç bir tanım çıkıyor karşıma. İşte hadis. Vela sagiratun bi sagiratin ma'al ısrar. Yani siz küçük bir günahı küçüktür diye yapmaya, ısrarla yapmaya devam ederseniz o sizin için artık küçük günah değildir, hem de büyüğün büyüğü günahtır diye bir tarif öğreniyoruz. Peki, o büyük günahlar nelerdi? Efendim, kimi hadislerde özel beyan edilen günahlar? Yalan, cihattan kaçmak, zina, namuslu bir kadına iftira, içki, kumar, sihir ve sihirbazlık ve benzerleri. Peki ama anaya babaya isyan ya da namazsızlık ya da kitapsızlık ya da Allah'ın ve Resulünün isteğinin dışında başka başka varlıkları memnun etmek için ya Rabbi sen bekle biraz ya da ya Resulallah gelirim inşallah zamanım olursa demek de büyük günah mı ki? O tür tarifleri siz kitaplara müracaat edip yeniden öğrenseniz ama bir de şöyle tarif görüyorum. İslam dininin bu dünyada hakkında ceza belirlediği günahlar büyük günahtır deniliyor. Ama söyleyin, adam dünyada hiçbir cezaya layık görülmemiş, hiçbir ceza biçilmemişse hakkında onun işlediği büyük günah değildir diyeceksek, şirke düşmüşse, baştan beri kafirse, baştan beri Allah'ı ve Resulünü dinde söz sahibi kabul etmiyor ve ben böyle bir hayatı istiyorum diyorsa, bu adama da dünyada ceza verilmeyecekse onun günahı küçücük mü diyeceksiniz? Tariflerden sarfı nazar ediyorum ama öğrenmek istediğim, sizinle paylaşmak istediğim şu, bir günaha mı girdiniz? Siz size göre yakışmadı diyor musunuz? Bir Müslüman olarak böyle bir günah sizin boynunuzda çok ağır bir yük, çok büyük bir vebal mi oldu? Siz bunu kendiniz büyük olduğunu bildiniz, yaptınız mı? İstiğfar edin. Yani vazgeçin. Ya Rabbi deyin, pişman oldum. Vazgeçiyorum. Dönmek istemiyorum tekrar. Sen bana yardım et deyin. Ama istiğfara rağmen ciddiydiniz. Derken 2 ay sonra ya da 6 ay sonra bir daha mı döndünüz? Ya da hani bir günaha istiğfar ettiniz de başka bir günah bir daha mı işlediniz? Ama istiğfar edin. Can boğaza gelinceye kadar istiğfara devam edin. Gerçekten pişman olun. Ya da siz size göre küçük bir günah mı işlediniz? Evet, vazgeçin. İstiğfar edin. Çünkü tekrar ederseniz o büyük günah olurmuş. Israr etmiş sayılır mısınız? Öyleyse biz günahlarımızı biz tespit edelim. Küçükse devam etmeyelim. Büyükse zaten vazgeçelim. Benim anladığım böyle. Günahların tespitinde ben söz sahibi miyim? Hayır, küçük mü büyük mü sözünü biz söyleyelim ama ikisini de bırakalım. Zaten yapacağımız ne ki geriye? Fakat peki ya her şeye rağmen küçük de olsa büyük de olsa bırakmaya çalışsak da bir başka günahı yeniden işliyor idiysek ama insandık. Bir günah işleyince dinden çıktık, imandan çıktık demeyelim. Onun pişmanlığını Allah'a arz edelim. Yüzüm yok diyemem Allah'a demeyelim. Bilelim ki Allah'ın af ve mağfireti bizim günahlarımız semaya kadar yükselse de yine onlardan büyüktür. Yeter ki gerçekten pişman olalım, cidden vazgeçelim, tövbe edelim, Allah'a durumumuzu arz edelim ve onun da affedeceğine cidden inanalım. Tekrar okuyorum. Leyse kebiratun bi kebiratin me'al istiğfar ve la sagiratun bi sagiratin me'al israr. Büyük günahlar Allah'tan bağışlanma dileyip istiğfar edildikçe artık büyük günah olmaz. Israr edildiği sürece de küçük günahlar küçük günah olarak kalmaz. 692. Leyse lena methelus sev. Kötü örnek olmamalıyız. Kötü örnek olmak bize yakışmaz. Müslüman olarak insanlara hem sözümüzle hem halimiz ve ahvalimizle Allah'ın rızasına uygun bir hayatın örneğini sunmalıyız. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini sadece diliyle, sözüyle anlatmadı ki. Hatta eğer tartacaksak onun yapıp ettikleri birim olarak söylediklerinden elbette daha fazladır. Ama her insan için bu zorunlu bir netice değil mi zaten? 24 saatin ne kadarını konuşabilir insan ama her birinde bir ameli vardır elbette. İşte buradan hareketle biz insanlara kötü örnek olmamalıyız. Bize bakarak, yaptıklarımızı örnek alarak Allah'ın istemediği, Resulünün yapmadığı şeyleri biz görüntülememeliyiz. Buna göre kimi örnekler aklınıza gelsin. Mesela İslam dininin bulunma dediği yerde bir Müslüman bulunmasın. Çünkü ha falan da oradaydı caizdir dedirtmesin. Ya da İslam dininin yeme anlayışının dışına çıkmayın. Çünkü birileri muttali olunca ona sizden dolayı caizdir derler. Ya da İslam dininin giyim kuşam konusundaki emirlerine aykırı hareket etmeyin. Çünkü başkaları size örnek alabilir. Onların da vebali sizindir. Efendim, akılları yok mu? Gözleri kör mü? Öğrenseler ya, demelerinin anlamı yok. Onlar zaten kendi yanlışlarının cezasını çekecekler ama biz de o zaman onları yanlışa örneklediğimiz için onun yanlışının, onun cezasını çekeceğiz. Mesela düğünde, dernekte, ailede, sosyal, siyasal, ekonomik, bireysel, toplumsal yaşantıda, kısaca hayatın tüm kademelerinde İslam dininin kötü dediği, kabul etmediği, yanlış dediği, bırakın dediği, münker dediği şeylerden uzak duralım. İyi ama ben insan değil miyim? Yani benim de bazen yanlışlarım olur. Zaten bunu söyleyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara hitap ediyor ve onların Müslüman olanlarına elbette sen insansın, insansın diye sana bunu söylüyoruz. Eğer sen, yani ben, kötü örnek olmamalıyım, kötü örnek olmak bana yakışmaz diye bunu iman olarak kalbime yerleştirirsem benim yaptığım kötülükler azalacaktır. Değilse salıvereceğim, ben de insanım, bana bakmayın ne yaparsanız yapın diyeceğim, sonra insanlar da zaten aradıkları yanlış için beni kullanmış olacaklar ve ben onlara fitne unsuru olacağım. Oysa bu konuda Yunus suresinde şöyle dua etmemiz öğretilmişti. Fekalu alallahi tevekkelna rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin ve neccina bi rahmetke minel kavmil kafirin. 85 ve 86. ayetler. Yani Rabbena, ey Rabbimiz, la tec'alna fitneten, bizi fitne kılma, lil kavmi zalimin, zalim bir kavim için. Yani zalimler bize bakarak, kendi fitnelerinin sebebini bulmasınlar, bizim de rahatlamasınlar, yoldan çıkmalarına biz onlara sebep olmayalım, bize bakıp fitneye düşmesinler. Yani İslam'a girmemeleri, girmişse soğumaları ya da isyan etmeleri bizim tavrımızdan dolayı, hareketimizden dolayı olmasın ya Rabbi diye dua etmemiz gerekiyordu. Ondan dolayı hadisi tekrar okuyorum. Leyse lena meselus sev, kötü örnek olmamalıyız. Kötü örnek olmak bize yakışmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.